Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Canavar. Yazarı Peter Benchley. Özgün adı Beast. Çevirmeni Nejat Ebcioğlu. Türü roman. İnkılap Kitabevi 1. baskı 1993. ISBN numarası 975-10-599-X. Bu kitap 372 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Nisan 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Peter Benchley. Peter Benchley, ABD'nin ünlü edebiyatçı ailelerinden birisinin üyesidir. Büyük babası güldürü yazarı ve babası romancıydı. Peter Benchley daha 9 yaşındayken denize karşı büyük ilgi duymaya başladı. Denizde elde ettiği deneyimler onun her biri çok satan Jaws, The Deep, Diptekiler, The Island, Ada, The Girl of the Sea of Cortez, Çıplak Deniz, Q Clearance ve Ramiz adlı yapıtlarını yazmasını sağladı. Benchley romanlarının yanı sıra Newsweek, National Geographic ve New York Times Magazine adlı ünlü dergilerde yazılar ile romanlarından yapılan filmlerin senaryolarını yazdı. Ayrıca bir düzine televizyon belgeselini hazırlayıp sundu. Canavarı Türkçe'ye çeviren Nejat Ebcioğlu eski bir deniz subayıdır. Çevirmen kitabı sıradan okura daha rahat okutabilmek üzere orijinal metinde pek bol bulunan denizcilik terimlerini ayıklamış ve İngiliz ölçü birimlerini metrik sistemde sunmaya çalışmıştır. Skilla. Dipnot. İmgesi masal havasına bürünmüş olarak çizilen Skilla'nın aslında ne olduğu, dev bir ahtapot mu, bir deniz canavarı mı pek belli değil. Mitoloji sözlüğünden Azra Erhat. Skilla, 12 ayağı var, biçimsiz ve güdük 12'si de. Upuzun boyunları var, tam 6 tane. Her boynun üstünde korkunç bir kafa var. Her kafada 3 sıra dış, üst üste sımsıkı. Kapkara ağızlar durmadan ölüm saçar. Sapsarı bir korku kapladı o zaman bütün arkadaşları. Skilla daldı geminin içine ve kaptı kopardı. En güçlü kürekçilerimi, en iyi 6 yoldaşımı. Dönünce ben gemiye ve arkadaşlarıma bakayım diye. Gördüm tepemde onları elleri ayaklarıyla çırpınırken. Havada sallanıp bağıra bağıra çağırıyorlardı beni adımla. Son kez anıyorlardı adımı ecel terleri döke döke. Odisseya destanından Azra Erhat A. Kadir çevirisi. Birinci bölüm. 1. Mürekkep karası renkli suyun içinde süzülüp yükseldi, bekliyordu. Balık değildi, ona yüzme yeteneği sağlayan hava keseleri bulunmuyordu. Ama dokularını oluşturan özel kimyasal yapısı nedeniyle suyun amansız derinliklerine gömülmeden istediği düzeyde kalabiliyordu. Memeli hayvan da değildi, havayı solumuyor ve yüzeye doğru çıkmak üzere içinde uyarıları duyumsamıyordu. Suyun içinde süzüldü. Uyumuyordu çünkü uyku nedir bilmezdi. Onun doğal yaşam düzeni arasında uykunun yeri bulunmuyordu. Dinleniyor, mermiye benzer şekilli bedeninin derin tünellerine pompaladığı sudan emdiği oksijenle kendisini besliyordu. Yılan gibi kıvrılan 8 kollu akıntıda yüzerek dalgalanıyor, 2 uzun dokunacı sarılmış durumda bedenine sıkıca yaslanıyordu. Korkutulduğunda ya da kendisi bir öldürme çılgınlığına kapıldığında bu dokunaçları üzerinde krampona benzer dişler bulunan kırbaçlar gibi ileriye doğru uzanırdı. Tek başınaydı. Dünyadaki tüm yaratıklar onun avıydı. Devasa büyüklüğünden ve suların derinliğinde öteki canlılara yapacağı zararın boyutlarından haberli değildi. Güneş ışınlarının erişemeyeceği bir yerde suyun düzeyinden 900 metre kadar derinlikteydi. Gene de iri gözleri duruma göre korkuyla ya da peşinde olduğu avın neden olduğu heyecanla hafifçe parıldıyordu. Eğer insanlarca gözlemlenebilecek bir yerde bulunsa, bu hayvan morumsu vişne çürüğü renkte görünür, oysa heyecanlandığında sürekli renk değiştirirdi. Onun duyu sistemini yöneten tek öğe denizin sıcaklığıydı. En rahat olduğu ortam 3 ile 12 santigrat dereceleriydi. Akıntılarla sürüklenir ve değişik sıcaklık dereceleriyle karşılaşırken ortamın sıcak ya da soğuk oluşuna göre suda süzülüp alçalır veya yükselirdi. Şimdi çevresinde bir değişikliğin gerçekleştiğini duyumsamıştı. Denizde sürüklenişi onu okyanusun kanyonları arasında iğne gibi yükselen sönmüş bir yanardağın üzerine getirmişti. Deniz bu dağın çevresinden süpürüp hareketlenerek akıyor ve soğuk su yukarıya doğru çıkıyordu. Bu yüzden kuyruk yüzgeçlerini pervane gibi çalıştıran canavar karanlık suyun içinde yavaş yavaş yükseldi. Pek çok balığın tersine o toplumsal yaşama gereksinmez, denizde yalnız başına aylak aylak dolaşırdı. Bu nedenle çevresinde kendi türünden hayvanların giderek azaldığını bilmiyordu. Doğadaki denge bozulmuştu. Canavar yaşayabilmek üzere çabalamak ve öldürmek zorundaydı. Ancak canlılar dünyasında tuhaf ve ama benzersiz olmayan şekilde çoğu kez gerekli olmasa da öteki yaratıkları öldürmekteydi. Doğa sanki ahlaksızca bir kötülükle canavarı böyle davranmaya programlamış gibiydi. 2. Uzaktan bakıldığında tekne denizin uçsuz bucaksız mavilikleri içinde bir pirinç tanesi gibi görünüyordu. Rüzgar günlerdir sürgit güneybatı lodos yönünden esmişti. Son birkaç saat içinde hava kalmış, rüzgar adeta durmuş bulunuyordu. Doğaya bir kararsızlık durumu egemen olmuştu. Sanki rüzgar yorgun bir savaşçının bir sonraki atılımını kararlaştırışından önce duruşu gibi soluğunu tutmuşa benziyordu. Howard Griffin teknenin yönetildiği yerde bir mindere oturmuştu. Çıplak ayağı dümen dolabının parmaklarından birine dayalıydı. Şimdi rüzgarın itici gücünün etkisi altında bulunmayan tekne ölü denizi uzun kabarıklıkları üzerinde incelikle yükselip alçalıyordu. Griffin başını kaldırdı ve rüzgarsızlıktan sönüp yapraklamaya başlayan yelkenlere baktı. Sonra saatini kontrol edip sersemleştiği için kendisine küfretti. Bunu düşünememiş, havanın sakinleşeceğini beklememişti. Güneşli rüzgarların hep eseceğini umarak rotayı ve limana varış zamanını hesaplamıştı. Yaptığı şey bir saflık, aptallık gösterisiydi. Rüzgarın duracağını da hesaba katması gerekirdi. Başlangıçta daha yola çıkarken geç kalmışlardı. Bir gümrük memuru 17 metre boyundaki teknede kaçak mal var mı diye arama yaparken tüm sabah boyunca beklemişlerdi. Şu anda epeyce yol almış olmaları gerekiyordu. Oysa Griffin dönüp dümen suyuna doğru baktığında ileride Eastern Blue Cut kanalının yüksek markalama kulesini alçalan güneşin eğimli ışınları içinde parıldamasıyla görebiliyordu. Aşağıda içinde su kaynayan çaydanlığın çıkardığı ıslık sesini işitti. Bir dakika sonra karısı ambar kapağında göründü ve hazırlamış olduğu bir fincan çayı ona uzattı. Griffin gülümseyerek teşekkür edip birdenbire aklına gelen bir şeyi söyler gibi konuştu. ''Çok güzelsin.'' Şaşıran Elizabeth de gülümseyip ''Sen de fena değilsin.'' dedi. ''Pek ciddiyim. 6 ay teknede yaşadıktan sonra bunu nasıl başardığını düşünemiyorum.'' Seninki kendi kendine aldatmaca diyen kadın eğilip kocasının başının tepesini öperek ekledi. Değer yargıların iyice zıvanadan çıkmış olmalı. Güzel de kokuyorsun diyen Griffin karısının sabun, iyot ve insan teni kokan havasını içine çekti. Kadının bacaklarına baktı. 15 yıldan uzun süre önce doğurmuş olduğu 2 çocuğa ve yaşının ilerlemesine karşın ona ihanet eden varis izledi ya da çarpıklık kesinlikle görülmüyordu. Yalnızca bir bacağında bir gece egzumada beton direğe çarptığı incik kemiğinin üzerinde beyaz bir yara izi vardı. Elizabeth'in güneşten yanmış ve çıplak dolaşmaktan sertleşmiş ayaklarına baktı. Karısının ayaklarını da beğendi. Bir kez daha papuçlarımı nasıl giyebileceğim diyen kadın sözünü şöyle sürdürdü. Belki de çıplak ayak bankası ve güven şirketinde iş bulabilirim. Sönmüş ana yelkeni gösteren adam yanıtladı. Eğer oraya gidebilirsek. Rüzgar bir kez daha esmeye başlayacak. Olabilir ama zamanımız kalmadı diyen Griffin teknenin motorunu çalıştırmak üzere kontak anahtarına doğru uzandı. Motoru çalıştırma. Onu çalıştırmaktan hoşlandığımı mı sanıyorsun? Adam pazartesi sabahı iskelede olacak. Biz de oraya zamanında varmalıyız. Bir dakika bekle diyen kadın kocasının elini tutup ekledi. İzin ver de hava durumunu kontrol edeyim. Griffin omuzlarını silkip arkasına yaslandı. Elizabeth aşağıya indi. Kadın telsizin sesini yükseltince bir takım gürültüler ve ardından Elizabeth'in mikrofona söylediği sözler işitildi. Bermuda Kıyı İstasyonu, Bermuda Kıyı İstasyonu, Bermuda Kıyı İstasyonu, burası Severance yatı. Güney yönünden 15 mil uzaktan yanıt geldi. Severance yatı, burası Bermuda Kıyı İstasyonu radyosu. 68. kanala geçip konuşmamı bekleyin lütfen. Elizabeth, 68. kanalda sizi dinliyorum dedi ve ardından sessizlik geldi. Griffin teknenin kıç tarafında hafif bir şakırtı duydu. Küpeşteden eğilip denize baktı. Sarı renkli sargasso yosunu lekesinin üzerinde bir düzine gri renkli tombul balığın kümelendiğini gördü. Balıklar yosunun arasında gizlenmeye çalışan minik karidesleri ya da başka canlıları kapmaya çalışıyorlardı. Griffin yosunları, köpek balıkları ve yunus balıklarını pek severdi. Özellikle sargasso yosunları ona içinde pek çok canlıyı barındıran yerleri anımsatırdı. Böyle yosunlar suyun üzerinde gezinir, rüzgarlarla itilir, büyük balıklara yem olan küçük yaratıklar için besin taşır ve bu şekilde besin zincirinin halkalarını oluştururdu. Severance yatı, burası Bermuda Kıyı İstasyonu radyosu, sizi dinliyorum. Evet Bermuda, Connecticut'a gitmek üzere kuzey rutasına seyrediyoruz. Hava raporunuzu alırsak sevineceğiz, tamam. Peki Severance, barometre 1025 milibar ve kararlı. Rüzgar güneybatıdan yani Lodos'tan 10 ila 15 mil hızla eserek kuzeybatıya yani karayele doğru yön değiştiriyor. Bu gece ve yarınki dalga yüksekliği 1 ile 1,5 metre olacak. Rüzgar kuzeybatıdan 15-20 mil hızla esecek. Kimi yerlerde sağanak yağışlar beklenebilir, tamam. Çok teşekkürler Bermuda. Şu andan sonra Severance yatı 16 numaralı çağrı kanalında beklemede olacak, tamam. Bir kez daha ambar kapağından görünen Elizabeth, üzgünüm diye konuştu. Ben de öyle. İşin sonu böyle olmamalıydı. Evet. Onların düşündüğü ve yolun sonu için öngördükleri tüm kıyı boyunca bir güneyli rüzgarı artlarına almak, Montauk burnu ile Fishers adalarını öylece geçmekti. Daha sonra Stonington limanına varacak, son 6 ay içinde ziyaret ettikleri tüm yat limanı ve yat kulüplerinin bayrak, filama ve çatal gidonlarını biriktirmiş olarak seyri tamamlayacaklardı. Stonington dalga kıranına vardıklarında rüzgar gün doğusu yönünden esip onları destekleyecek, limana gururla ve güzel bir görüntü vererek erişeceklerdi. Çocukları Elizabeth'in annesiyle birlikte onları iskelede bekleyecek, bir şişe şampanyayı patlatıp içtikten sonra teknedeki kişisel eşyalarını toparlayarak yatı satılması için bir komisyoncuya teslim edeceklerdi. Böylece yaşamlarının bir bölümü mutlulukla sona erecek ve bir sonraki bölümü hem de tüm bayrakları direğin en üstüne çekilmiş durumda başlayacaktı. Şimdi de umut var diyen Griffin ekledi. Yılın şu zamanında kuzeybatı rüzgarı uzun sürmez. Biraz duralayıp konuşmasını sürdürdü. Öylesi de iyi olurdu. Yoksa yakıtımız sona erer ve rüzgarın oyuncağı olup yaşlılıktan ölene değin bir o yana bir bu yana gider gelirdik. Anahtarı çevirdi ve motoru çalıştıran düğmeye bastı. Çalışmaya başlayan 4 silindirli dizel motoru pek gürültülü değildi. Ama sesi Griffin'e bir lokomotifin çalışması gibi geldi. Egzozu pek kötü kokmuyor oysa adam kendisini New York'un ana caddelerinden birinde egzoz dumanı koklar gibi duyumsuyordu. Elizabeth, tanrım o şeyden nefret ediyorum dedi. O şey bir motor, bir makine. Bir makineden nasıl nefret edebilirsin? Ben de onu sevmiyorum ama nefret de edemiyorum. Bir makineden asla nefret edemezsin. Ben ederim. Güzel görünen biriyim. Sen kendin öyle söylemiştin. Anayasa maddesi şöyledir. Güzel görünüşlü kişiler hangi şeyden isterlerse ondan nefret edebilirler. Gülümseyen kadın teknenin baş tarafındaki flok yelkenini indirip toparlamak üzere ilerledi. Kocası arkasından seslendi. Olumlu düşünmeye çalış Elizabeth. Uzun süre yelkenle seyir yaptık. Şimdi biraz da motoru kullanıp gideceğiz. Olumlu düşünmeyi istemiyorum. Dilediğim kızmak, düş kırıklığına uğramak ve üzülmek. Sen de benimle birlikte kızarsan pek sevineceğim. Neye kızayım ki diye soran Griffin, flok yelkeninin indiğini görünce motoru ileri yol verdi. Ve dümene basıp teknenin baş tarafını rüzgara doğru çevirdi. Havadaki yağlı egzoz kokusu bir anda dağıldı ve yerini minik dalgaların havayı okşayışında çıkardığı sese bıraktı. Griffin sözünü şöyle sürdürdü. Atlas Okyanusu'nun en güzel ama çılgın kadını ile birlikteyim. İyi bir iş bulana deyim, bir yıl süreyle tüm harcamalarıma yetecek kadar para eden bir teknem var. Rahatım yerinde. Böyle bir insan daha başka neyi isteyebilir ki? Elizabeth geriye geldi. Ana yelken üzerinde çalışmaya başladı. Şu halde sorun bu değil mi? Sen bir süre çevrede aylak aylak dolaşmak istiyorsun, öyle değil mi diye sordu. Yapmak istediğim aynen o diyerek yanıtlayan Griffin ayağa kalkıp büyük yelkenin toparlanmasında karısına yardımcı oldu. Bir yandan da rüzgar üstüne dönen teknenin dümenini ayağıyla yönetiyordu. Ancak minik bir sorunumuz var dedi. Neymiş o diyen Elizabeth tek ayağının üzerinde kalarak öbür ayağının parmaklarını tekme atarmış gibi adamın kalçasının üzerinde gezdirdi. Teknenin dümenini tutacak birisine gereksiniyoruz şu anda. Otomatik pilotu kullan. İyi fikir. Keşke bir otomatik pilotumuz olsaydı. Evet, ben onun adını anarsak bir otomatik pilotumuz olur diye düşünmüştüm. Sen bir parça rahatsız olmuş durumdasın Elizabeth. Görkemlisin ama biraz aklını kaçırmış gibisin diyen Griffin, ana yelkenin katlarının arasından uzanıp karısını öptü. Sonra yelkeni sarıp güvenceye almak üzere ince halata uzandı. O anda ayağı dümen dolabından kurtuldu ve tekne rüzgarda yalpaladı. Bir dalga sancak tarafa vurdu ve soğuk sular Elizabeth'in bacaklarına sıçradı. Kadın ciyak ciyak bağırdı. ''İyi iş becerdin Howard. Aşk sahnelerini nasıl boğup yok edeceğini biliyorsun.'' Griffin dümeni sancağa doğru kırdı ve teknenin baş tarafını gene rüzgar yönüne getirdi. Sanki aşırı çırpıntılı bir denize yakalanmış gibi teknenin hareketleri şimdi rahatsız ediciydi. Adam şöyle konuştu. ''Belki de daha hafif bir esintiyi beklemek daha iyi olurdu.'' ''Eh belki de.'' Ancak senin yüreğinin de doğru şeyleri algılamaya başladığını görmek güzel diyen Elizabeth gülümsedi. Kıçını kıvırıp alt güverteye indi. Griffin batı yönüne baktı. Güneş ufka inmişti. Turuncu renkli iri top şimdi ezilip dünyanın dışına çıkıyor gibiydi. Teknenin baş tarafı bir dalgaya doğru gömüldü, yükseldi ve bir sonraki dalgaya sertçe vurdu. Kıça doğru soğuk su damlaları saçıldı. Griffin titredi. Karısına seslenip muşamba yağmurluğunu getirmesini istemek üzereydi ki Elizabeth kendi yağmurluğunu giyinmiş ve elinde bir fincan kahve taşır durumda göründü. Dümeni bir süre ben alayım diyen kadın ekledi. Sen uyumalısın.
Yorgun değilim.
Biliyorum ama rüzgar yön değiştirmezse seyir bütün gece sürebilir diyen kadın dümen dolabının çevresinden dolanıp kocasının yanına oturdu.
Griffin tamam diyerek kadının elini dümenin üzerine koyup bu eli öptü.
Bu öpüş ne içindi?
Komuta değişimi töreni, eski bir denizcilik töresidir. Rahatlatıldığında her zaman el öp.
Bu töreden hoşlandım. Ayağa kalkan Griffin eğilip yelken bombasının altından geçti. Ambar kapağına doğru yürürken rüzgar iyice kalırsa beni uyandır dedi.
Aşağı inince radyo sinyalleriyle teknenin yerini bulan Loran aygıtına baktı.
Kameranın masasına yerleştirilmiş haritaya Loran aygıtından aldığı değerleri uyguladı ve denizde bulundukları yeri saptadı. Bulundukları mevki ile Montauk burnu arasına cetveli koyup kurşun kalemle bir çizgi çizdi. Sonra çizdiği hattı pusulaya uyguladı. Başını ambar kapağından uzatıp karısına seslendi.
''330 derece rotaya girmelisin.''
Son birkaç dakika içinde gökyüzü öylesine kararmıştı ki pusula dolabından gelen ışık Elizabeth'in çenesinin altında kırmızıya çalar bir ışıldamaya neden oluyordu.
Kadının sarı yağmurluğu turuncu renge dönüşüyor ve kumral saçları odun kömürü közleri gibi parıldıyordu. ''Çok güzelsin'' diyen Griffin dönüp kameraya inerek tuvalete girdi. İdrarını yaparken motorun sesini ve tahta tekneye vuran dalgaların çıkardığı gürültüyü dinledi. Kulakları gelecek tuhaf sesleri duymak üzere tetikteydi ama öyle sesleri işitmedi. Tuvaletten çıkıp baş tarafa doğru ilerledi. Gömlek ve şortunu çıkardı. Baş kameradaki iki küçük yataktan birine uzandı. Limandayken kıç kamerada karısıyla birlikte yatarlardı. Oysa seyir halinde hangisi yatıyorsa onun baş tarafta bulunması, geminin hareketlerine yakın olması, havanın değişmesini ve rüzgarın yönünü duyumsaması iyi olurdu. Kuşkusuz herhangi bir olasılığa karşıydı bunlar. Yastık Elizabeth kokuyordu. Adam uykuya daldı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.